Ayrım 29.
Sayfa 237. Gözyaşlarımı silerek konuşmaya çalıştım. Çok özür dilerim sevgili Janine. Bunu size çok daha önce söylemem gerekirdi ama bir türlü cesaret edemedim. Zaman hiç olgun zamanmış gibi gelmedi. Ama artık öğrenmeniz gerek. Yüzündeki ciddi merak ifadesi biraz da endişe ve korkuyla sarılmıştı. Yoksa Ezra ile mi ilgili anlatacakların? Sorusunu sorarken bakışlarından neyi ne kadar tahmin veya hissettiğini anlamam mümkün değildi. Sadece bir an evvel sırrımı paylaşıp nasıl bir tavırla karşılaşacaksam karşılaşayım, gerçeği saklama yükünden kurtulmak istiyordum. Tam kelimeler dudaklarımdan dökülmek üzereydi ki kapıda duran personeli görünce sustum. Janine benim bakışlarımla beraber başını oda kapısına doğru çevirdi. El işaretiyle genç adamı uzaklaştırmak istedi. Richard, kapıyı da çek lütfen. Fakat efendim, kapıda sizi görmek isteyen üniformalı bir bey var. Janine Stein anında sevinç çığlığıyla yerinden fırladı. Ezra, tanrım Ezra gelmiş olmalı. Richard yeni tanımıyor. Odadan dışarı doğru hızla çıkarken bir yandan da genç adama talimat veriyordu. Koş, kapıyı aç, koş. Anlamadın mı onun Bay Stein olabileceğini? Sonra koşar adımlarla bana doğru geri geldi. Bense yüreğim ağzıma gelmiş, ne için burada olduğumu dahi unutmuştum. Hadi tatlım gel, burada olman ne büyük şans. Sıra halinde odaların açıldığı uzun geniş koridordan antreye doğru ilerlerken, elim Janine'in avucunda, yüreğimin sesi kulaklarımda, patronunun oğlunu kapının dışında bırakmış olmaktan duyduğu utançla sokak kapısına doğru koşturan Richard'ı izliyordum. Kapı açıldığı an Janine'le ellerimiz ayrıldı ve o eşikte duran üniformalıya doğru son adımlarını atarken ben geride kalıp nefesimi tutarak bekledim. Yüzümdeki heyecan, beklenti ve adımlarım donup kalmıştı. Gelen Ezra değildi. Şapkasını çıkaran adam Janine'i selamladı. Bayan Stein, evet benim. Ezra nerede? Ben Birleşik Devletler Ordusu'ndan Teğmen Clive Sanderson efendim. Yüzündeki ifadeden uzattığı zarfın ne anlattığını anlamıştım. Yer ayağımın altından kaymış, bedenim sisli bir boşlukta uçmaya başlamıştı. Yanında durduğum mermer kolona dayanıp kendimi tutmaya çalıştım. Çok üzgünüm efendim diyordu Teğmen Sanderson. Janine Stein elindeki zarfın üzerine okuyup açmaya çalışırken bir yandan da ümitsizce mırıldanıyordu. Nedir bu, ne oldu? Ezra'ma ne oldu? Teğmen'in tekrarladığı cümle kulaklarımda uğultuyla bir kez daha yankılandı. Çok üzgünüm efendim. Janine açtığı zarftaki telgrafa inanamayarak baktı ve dudaklarını bir çocuk gibi büzüp ağlamaya başladı. Ona doğru yürümek istiyor ama kımıldayamıyor, konuşamıyordum. Duymak ve görmek dışında hiçbir hayati fonksiyonum kalmamış gibiydi. Janine, Richard'ın yardımıyla antredeki iskemleye çökerken ağlayarak bana elindeki telgrafı uzattı. Kelimeleri hıçkırıklarla kesiliyordu. Bak, prenses, Ezra'm için ne diyorlar? Dizlerimin kırılmış gibi büküldüğünü hissediyordum. Olduğum yerde sendelerken Aurora'yı düşündüm. O evde ona dönmemi bekliyordu. Süt saati yaklaşmıştı. Sevgili Ezra'mın bana hediyesi güzel Aurora'm. Onun için kendime hakim olmalıydım. Kendimi bırakmaya hakkım yoktu. Janine Stein'a doğru yürüyüp yanında diz çöktüm. Onun kucağına çaresizce yerleştirdiği elini avucuma aldım ve bana uzattığı telgrafı okumaya başladım. Üzülerek bildiririz ki 102. Piyade Alayı 26. Bölük E Birliği'nden Onbaşı Ezra S. Stein'ın 20 Nisan'daki Sicepri Harekatı esnasında öldüğü resmi olarak .. Son kelimeleri artık göremez olmuştum. Telgraf elimden düşmüş, sessiz hıçkırıklarım ve isyanım beynimi dağılıyor, gözyaşlarımı kontrol edemiyordum. Janine ağlarken ısrarla kendini haberin yanlışlığına inandırmaya çalışıyordu. Bu doğru olamaz, değil mi? Belki de bir hata yaptılar. Belki sadece yaralıdır. Belki sadece kaybolmuştur. Gözlerimdeki yaş perdesinin arasında Janine'e bakmaya çalıştım. Üzgünüm Janine, çok üzgünüm. Hem de çok. Janine Stein derin bir nefesle kendini toparladı ve benim elimi de bırakmadan oturduğu iskemleden ayağa kalktı. Onu takip ettim. Yanı başımızda sanki bir kardeşini kaybetmiş gibi duran Teğmen'e döndü. Omuzlarını dikleştirdi, başını kaldırdı ve metanetle konuştu. Teşekkürler Teğmen. Sizin için de zor bir görev olmalı. Ama ben bütün kalbimle bunda bir yanlışlık olduğuna inanıyorum. Bu büyük bir yanlışlıktan ibarettir ve oğlum Ezra muhakkak geri dönecektir. Tekrar teşekkürler. Teğmen Sanders'ın bir şeyler daha söyleyecek gibi oldu. Ama ona bir göz işaretiyle üstelememesini belirttim. Başıyla selamlayıp şapkasını giydi ve dönüp apartmanın koridorunda yok oldu. Onun gidişini izlerken Ezra'yı bir kez daha yolcu ediyormuşum gibi hissettim. Nesim'i nasıl gönderdiysem ölümün kucağına, onu da göndermiştim. Belki farklı zamanlar, farklı sebeplerde ama ikisini de durdurmamış ve kaderle alay etmiştim. Ezra, Nesim'in trajedisinden geride kalan büyük yalnızlığımı, acılarımı, aşk ihtiyacımı tam sarmaya başlamışken, onun da gitmesine izin vermiştim. Ve şimdi bir kez daha bitmeyecek hasret ve acı kalmıştı bana. Artık kader denilen bilinmezi değil, sadece ve sadece kendimi suçluyordum. Janine yerdeki telgrafı Richard'a göstererek, "Yırtat şu kağıdı Richard," dedi. Bay Stein'a sözümü bitiremedim. Janine derhal araya girdi. Böyle bir yalan yanlış haberle İshak'ı üzmek istemiyorum. Janine yaşadığı şokla sanki yarı aklını kaçırmış gibiydi. Tabii olmayan sinirli bir kahkaha atarak salona geri yürüdü. Aman tanrım, neredeyse inanacaktım bu felaket haberi. Mümkün mü? Masanın üzerindeki mektupları toparlayıp eline aldı. Sen de üzülme tatlım, bana inan. Ezra sapasağlam dönüp gelecek. Şimdi bu olan saçmalığı hemen ona yazıp anlatmalıyım. Eminim güleceği bir şeyler ona iyi gelecektir. Ona aksini anlatmaya çalışmanın bir faydası yoktu. Üstelik aniden yarattığı sahte dünyada o kadar ümitli ve mutluydu ki, ona acıyı zorla kabul ettirmenin bir anlamı yoktu. Küçük sekreter masasının çekmecesinden kağıtlarını çıkarıp birkaçını da bana uzattı. Al tatlım, sen de bir şeyler yaz, beraber göndeririz. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Janine öylesine aydınlık, mutlu bir dünyaya girmişti ki, yanında gözyaşı dökmem dahi mümkün değildi. Şimdi bir an evvel evime dönüp bebeğime sarılmak ve doya doya ağlamak istiyordum. Yutkunup zorlukla konuştum. Sevgili Janine, benim artık gitmem gerek. Ama emin ol, ben de sık sık yazıyorum Ezra'ya. Eminim canım, seni ne kadar sever bilirsin. Hıçkırıklar boğazımda düğümlenmişti. Dudaklarımın arasından hem de çok sözcükleri dökülüverdi. Janine'i yanağından öpüp teşekkür ederek dışarı fırladım. Dairenin kapısı kapandığında haykırmamak için avucumla ağzımı kapadım ve ağlamaya başladım. Yüreğim tekrarlanan acıyı kaldıramıyordu. Süt dolan göğüslerimin sızlaması, Aurora için bu acıyla yaşamayı öğrenmem gerektiğini hatırlattı. Yol boyu takside gelirken boşlukta sürükleniyor gibiydim. Sanki bedenim bana ait değildi. Eve perişan girdiğimi gören Celeste, Janine'in kalbimi kırmış olduğunu düşünmüştü. Beni teselli için sarıldı. Ona Ezra'nın öldüğünü söylerken korkunç gerçeği ilk kez kendi sesimden duyuyor gibiydim. Celeste'le hıçkırıklarımız karıştı. Tanrım! Ah benim talihsiz küçüğüm! Tanrı yardımcın olsun bebeğim! Onu şefkatli kolları arasında sevgiye ne kadar çok ihtiyacım olduğunu bir kez daha fark ettim. Ancak bu his, hayatımdaki eksikliği tamamlamak bir yana, Ezra'nın yitik sevgisini kat be kat özlenir kılıyordu. O akşam Paul, Shana ve Eva'nın katılmasıyla dairemde küçük bir yaz grubu oluştu. Acımı paylaşırken bana ne söyleyeceklerini bulmakta zorlanıyorlardı, farkındaydım. Ezra'nın ölümünün yanı sıra benim babasız bir bebekle yapayalnız kalmış olmamın sevenlerimi ne kadar endişelendirdiğini görebiliyordum. Benim için ise Ezra'dan böyle güzel bir anı kalmış olması tek tesellimdi. Onunla evli olmadığım dahi umurumda değildi. Aurora adım adım büyürken Ezra da onun gözlerinde, dudağının üzerindeki gamzede, ileride şekil alacak karakterinde bizimle birlikte yaşayacaktı. Bunu düşünmek sevdiklerim içinde en çok Ezra'nın bana ait olduğu duygusunu veriyordu. Nesim'le olduğu gibi sadece ikimizin bedeniyle sınırlı kalmayan, üçüncü bir hayata can veren aşk beraberliğimiz, sanki bir gecelik zaman diliminde yaşanmış değildi de, o hep benimle beraber, hep varmış gibiydi. Bir torunları olduğunu Stein'lara anlatmanın en iyi yolunun, onları eve davet edip Aurora'yı göstermek olduğuna karar vermiştim. Ama yanından ayrıldığımdan beri Janine'in yaşadığı şokun devamında nasıl bir haleti ruhiye içine girdiğini bilemiyordum. Anlayabilmenin tek yolu aramaktı. Telefonu açan Isaac Stein'di. Senelerdir tanıdığım dinç, hakim ses tonu, soluk, üzgün bir renge bürünmüştü. Ona ne diyeceğimi bilemedim. Sadece, "Nasılsınız Bay Stein?" diye kendimi bağlamayacak bir soru yöneltebildim. Ezra'yı biliyorsun. Devam edemedi, boğazı düğümlenmişti. Biliyorum, haber geldiğinde oradaydım dedim zorlukla. Ancak Janine size duyurmayacağını söylediğinden arayamadım. Richard olmasaydı yine duymayacaktım. Janine o konuyu hiç açmadı. Sinagogda bir tören dahi düzenleyemiyorum. Ezra'nın ölümünün ilanı Janine'i de benden koparacak diye korkuyorum. Şu an nasıl? Kendisine tamamen sahte bir dünya yarattı. Onu gören Ezra yarın cepheden dönüyor sanır. Çok zor durumdayım Hüma tatlım. Her akşam geldiğimde Ezra'nın eski mektuplarından birini çıkarıp sanki o gün yeni gelmiş gibi sevinç içinde bana okuyor. Onu izlerken kalbim bir kez daha kırılıyor. İnkar ettiği trajedinin yanı sıra bütün gerçeklerden de kopmuş gibi. Bütün uğraşlarını, dostlarını bıraktı. Sabahtan gece yarısına sayfalarla mektup yazıyor Ezra'ya. Çok üzgünüm Bay Stein. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Acınızı aynen yaşadığımı bilmenizi isterim. Ondan eminim Hüma. Onun için çok özeldin. Telefonda ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. O da benim için çok özeldi Bay Stein diyebildim. Telefonu kapadığımızda esas söylemek istediğimi yine söyleyememiştim. Evladının acısıyla karısının ruhsal travması arasında çaresiz kalmış, bu zavallı dostun hayatında daha fazla kaos yaratmaya gönlüm el vermemişti. Isaac Stein'in yanında olup onun acısını paylaşabilmeyi çok isterdim ama kendi ruh halim öylesine darmadağın ve perişandı ki bir başkasının hüznüne derman olmam mümkün değildi. Özellikle geceleri, yalnızlığımı en koyu yaşadığım saatlerde, bütün gün ortaya koyduğum güçlü kadın tablosu çatlıyor, dağılıyor ve beni, babasını hiç tanıyamayacak bebeğimle, hayatı göğüslemek zorunda kaldığım gerçeğiyle baş başa bırakıyordu. Varlığı bana yaşam ve mücadele gücü veren kızımın, korunmasız masum haline bakarken onu, içinde yetiştiğim kocaman ailenin sevgi yumağından uzak, yapayalnız büyüteceğimi düşünüp vicdan azabı çekiyordum. Gece, sessizlik ve yalnızlık korkularımı büyütüyor, devleştiriyor ve beni ağlatıyordu. 23. yaşıma girdiğim 7 Mayıs sabahı da, işte böylesine bir gecenin ardından yeni güne başlıyordum. Çocukluğumdan beri sırasıyla annemle babamın, Nesim'in ve sonra Ezra'nın yaş günlerim için verdikleri davetler, aldığım hediyeler gözümün önünden geçti. Bütün o sevdiklerim ve kutlamalar sanki güzel rüyalardan ibaretti. Sanki daha evvel bir başka devirde, bir başka hayat yaşamıştım da onu hatırlıyordum. Belki bana ait olduğunu zannettiğim o hayat gerçekten benim değildi. Belki kısa süreliğine bana emanet verilmiş ve sonra geri alınmıştı. Gerçek hayatım şimdi elimde kalandı. Bir daha ne zaman kavuşacağımı bilemediğim ailem, Lusitania'nın gövdesiyle okyanusa gömülmüş olan kocam Nesim, Siçepri'de savaş alanında hayata veda eden sevgili Ezra'm, benden çok çok uzaktaydılar. Sevdiğim erkeklerin ziyaret edebileceğim bir mezarları dahi yoktu. Sanki hiç benim olmamışlar gibi. Haziran geldiğinde Aurora bütün güzelliğiyle yazı karşılamaya hazırdı. Serpilmiş, kilo almış, çevresiyle ilgilenmeye, tanıdık gülücükler göndermeye başlamıştı. Ona giydirmeyi heyecanla beklediğim ve minicik çiçekler, fiyonklarla süslü elbiseleri ve dantelli boneleri içinde adeta bir taş bebek gibiydi. Central Park'ta yürüyüşe çıktığımız zaman görenlerin hayranlık dolu bakışları ve iltifatları göğsümü kabartıyordu. Mutlu, huzurlu bir bebekti ve onu ağlatmamak için büyük bir dikkatle düzenini hiç bozmamaya uğraşıyordum. Hayatımın en büyük amacı Aurora'nın gözyaşı dökmesine gerek kalmadan bütün ihtiyaçlarını karşılamaktı. Bu arada birkaç kez Stein'larla telefonda görüşmüştüm. Jani'nin konuşmaları hala aynı minvalde, Ezra'dan daha o gün gelmiş bir mektuptaki selamın bana iletilmesini veya yakında döneceğine dair beklentilerini içeriyordu. Bay Stein ise yasını yalnız başına yaşamaya devam ediyor, karısı yanında olmadığı anda görüşüyorsak acısını benimle paylaşıyordu. Haziran'ın ortalarında gelen mektup, beni kısa bir an için gerçeklerden uzaklaştırıp hayatın olmasını arzu ettiğim sahnesine taşıdı. Zarfta Ezra'nın yazısını gördüğüm anda heyecandan adeta nefesim kesilmişti. Jani'nin Ezra'nın ölmeyeceğine dair inancının doğru çıktığı ümidi ve coşkusuyla mektuba sarılıp ağladım. Ümit bu, insanı saadete boğarken gaflete de düşürebiliyor. İçimde bir yerlerde olmasını istediğimi görme, ona inanma ihtiyacı uyanmış ve sanki yüreğimdeki derin acıyı okşayarak iyileştirmeye yeltenmişti. Bu sahte iyilik mektubun tarihini görene kadar sürdü. 17 Nisan'da yazılmıştı. Yani öldüğü bildirilen Siçepri harekatından 3 gün önce. Hissettiğim büyük burukluğun ve kendi kendime yaşatmış olduğum hayal kırıklığının getirdiği yaşlarla mektubu Ezra'nın sesinden dinler gibi okumaya başladığımda onun büyük haberi ancak o günlerde almış olduğunu fark ettim ve yüreğim sevinç ve acı duygularının karmaşasıyla dalgalanıp çırpındı. Aşkım, şu an göklerde uçuyorum. Keşke sana sıkı sıkı sarılıp beraber uçurabilseydim de mutluluğumun derecesini anlatabilseydim. Nerede bulunduğum, cehenneme ne kadar yakın olduğum hiç önemli değil. İki mektubun bir arada henüz geldi. Bana hayatımın en güzel, en değerli hediyesini verdin aşkım. Buradaki zor hayatı, kanı, ateşi, ölümü, her şeyi unutturdu bana. Çünkü içinde hayatın müjdesi, mucizesi var. Sanırım arada başka mektupların da vardı ama onlar elime geçmedi. Benimkiler sana ulaşıyor mu bilemiyorum. Biricik aşkım, artık siperlerde seninle beraber bebeğimizin hayali de benimle olacak. Döndüğümde ikinizi birden kucaklamak için sabırsızlanıyorum. İkinizin beni bekliyor olacağını bilmek hem yaşama arzumu hem de hasretimi arttıracak. Kızımızın bana çok benzediğini söylüyorsun. Bunu okurken sana her an beni hatırlatacak olmasından egoistçe bir haz duydum. Ama senden alacağı güzellikleri engellemiş olduğum için de üzülmedim değil. Annem ve babamla bu müthiş haberi muhakkak paylaşmalısın. Benim satırlarımın ulaşması uzun zaman alabilir. Sevinçten çıldıracaklardır. Senin Tanrı'nın nazarında benim karım olduğunu bilmelerini istiyorum. Şimdi toplanıyoruz. Tekrar yazabileceğim ana kadar seni yüreğimi acıtan hasretimle kucaklıyorum, benim bir tanem, ebedi aşkım. Aurora'mıza benim için sarıl ve defalarca öp. Babasının onu ne kadar sevdiğini ve özlediğini ona anlat. Delice aşık Ezran. Bu yazdığı en son mektup olmalıydı. Bitirdiğimde ölüm haberini aldığım günden beri ağlamak isteyip de ağlayamadığım kadar gözyaşı döktüm. Aurora'nın varlığını bilerek ölmüştü. Ama bebeğim babasını hiçbir zaman bilmeyecekti. Kızımı kucağıma alıp onu Ezra'nın yerine de defalarca öpüp kokladım. Sonra o kucağımdayken Ezra'nın mektubunu bir kez daha yavaş yavaş masal okur gibi ona da okudum. Babasının ona olan sevgisini, doğumundan duyduğu heyecanı ve özlemi, büyüdüğünde yazıldığı kelimelerle hatırlayamayacaktı ama bebek hafızasında bu olayla ilgili sıcak, sevgi dolu bir his yerleşebilirdi. Aurora'nın bana teksif olmuş ela gözleri ve parmağıma sarılmış minicik avucunun teması sanki tahminimi doğrular gibiydi. Onun beni dinlediğinden ve anladığından emin, babasının mektubunu bir kez daha okudum. Bir daha ve bir daha. Sonunda uyuyup kalmıştı. Bense sanki kelimeler büyülüymüş de, tekrarlanınca Ezra'yı mucizevi bir şekilde hayata döndüreceklermiş gibi, kendi kendime ağlayarak okumaya devam ettim. Sayfa 245. Hüma, yüreği sıkışmış bir vaziyette, gözlerini babaannesinin satırlarından kaldırdı. Derin bir nefes alarak bakışlarını dışarıya, gecenin karanlığına çevirdi. Ezra'nın ölümüyle duyduğu hüzün, aynı zamanda kafasında yepyeni sorular yaratmıştı. Ezra, cepheden dönemeyeceğine göre, babaannesinin kendisine muhakkak aramasını söylediği Rabinstein, nasıl Ezra'nın oğlu olabilirdi acaba, diye düşündü. Zihninde sıralanmaya başlayan yeni sorular ve hayal gücünü zorlayan cevaplarla kendisini köşeye sıkışmış hissetti.